Ayrım 2. Kadının insan hakları, yeni çözümler. Yeni haklarımız var. Sayfa 6. Aile içi cinsel istismar. 10 yaşındaki Merve sıradan bir ailenin kızıdır. Okulda başarılı, neşeli ve arkadaş canlısı bir kız olmasına rağmen son zamanlarda pek konuşmamaya, çekingen davranmaya başlamıştır. Artık okulda da eskisi kadar başarılı değildir. Ayrıca geceleri uyumamaya ve altını ıslatmaya da başlamıştır. Çünkü Merve'nin amcası ona istemediği şeyler yaptırmaktadır. Merve'nin bu değişikliklerine, özellikle amcası geldiği zamanki sinirli tavırlarına annesi ve babası bir anlam veremezler. Merve ise yaşadığı korkunç olayın sıkıntısını her an çekmekte ama korkusundan ve utancından bu durumu kimseye anlatamamaktadır. Acaba amcamla ilgili olanları anneme anlatmalı mıyım diye düşünür. Merve bir gün annesiyle birlikte televizyon seyretmektedir. Televizyondaki sunucu cinsel istismarla ilgili bir olay anlatmaktadır ve konuyla ilgili bir uzman çağrılmıştır. Sunucu uzmana aile içi cinsel istismarın ne demek olduğunu sorar. Uzman da cinsel istismarı aile içinde bir erkeğin amca, dayı, ağabey, baba ve başkaları kendisinden yaşça küçük, aileden bir çocuğa yönelik cinsel davranışlar göstermesi şeklinde açıklar. Merve dona kalmıştır. Uzman, bu cinsel istismar, rahatsız edici bakışlar, kızın vücuduna dokunma, kıza zorla erkeklik organına dokundurma veya öptürme, tecavüz şeklinde olabilir derken, Merve daha fazla dinleyemez ve ağlayarak odadan kaçar. Annesi durumu tahmin etmiştir. Aman Allah'ım, yoksa amcan sana bunları mı yapıyor? Şokunu yaşadıktan sonra babasını uyandırır. Artık amcası geldiğinde Merve'nin neden garip davrandığı, kat kat elbiseler giydiği anlaşılmıştır. Babasıyla annesi artık korkmamasını ve durumu anlatmasını söylerler. Merve sonunda amcasının onu televizyondaki olayda anlatıldığı gibi taciz ettiğini anlatmaya başarır. Bu olay annesiyle babasını çok üzmüş ve utandırmıştır. Ama hemen karakola giderler. Çünkü utanacak biri varsa o da amcadır ve cezalandırılması gerekmektedir. Merve ifade verir ve bir sağlık uzmanı tarafından incelenir. Ardından amcanın suçluluğu kesinleşip tutuklanır. Artık Merve'ye zarar veremeyecektir. Bu arada Merve ve ailesi şiddet yaşamış kız ve kadınlara yardım eden bir danışma merkezine başvururlar. Oradaki gönüllü avukatlar ve aile içi cinsel istismarla ilgilenen psikologlar Merve ile ailesine yardım ederler. Dava sonucunda amca 9 yıla mahkum edilir. Merve bir süre psikolojik tedavi gördükten sonra eski neşesine ve başarısına kavuşur. Anne ve babasına gelince onlar hiç değilse bu durumu daha da geç olmadan ortaya çıkardıkları için mutludurlar. Bu konuyla ilgili yasal haklarımız. Türk Ceza Kanunu'nda aile içi cinsel istismar ya da ensest ile ilgili özel bir hüküm yoktur. Ancak buna rağmen bu tip suçlar ceza kanununda farklı maddeler altında düzenlenmiştir. 103. madde çocukların cinsel istismarını, 104. madde reşit olmayanla cinsel ilişkiye yönelik cezaları içerir. Türk Ceza Kanunu reformunun ardından tecavüz, cinsel taciz, cinsel istismar gibi tüm referanslar kanundan çıkarıldı. Çocuklara karşı cinsel suçlar çocukların cinsel istismarı adı ile tek bir madde altında düzenlendi. Yeni ceza kanununda 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen suçlar çocuklara karşı cinsel istismar başlıklı ayrı bir maddede yer alıyor. 103. madde. Bu maddeye göre 15 yaşından küçük çocukları cinsel yönden istismar eden kişi cezalandırılır. Cinsel istismarın tecavüze kadar gitmesi halinde ceza arttırılır. Eğer suç anne ya da baba, akrabalar, yasal görevliler, bakıcılar, öğretmenler ya da çocuğun bakımından sorumlu sağlık görevlileri tarafından işlenirse ceza yarı oranda daha artırılır. Ayrıca çocuğun psikolojik sağlığına zarar verilmesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilir. Bunlar dışında aile içi cinsel suçlara yönelik şöyle bir düzenleme yapılmıştır. Cinsel saldırı suçunu düzenleyen 102. maddede ağırlaştırıcı nedenlerden birisi suçun aile içinde birine karşı işlenmiş olmasıdır. Kadına karşı şiddet. Kadına karşı aile içi şiddetin yaygınlığı ve nedenleri. Erkek şiddeti kuşkusuz kadının evlilikte ve evinde uğradığı en yaygın haksızlıktır. Kadınlar aile içinde çoğu kez bu kaba güce maruz kalıyor. Yapılan araştırmalar eğitim derecesi, sınıf, ırk gibi ayrımlar olmaksızın çoğu erkeğin birkaç kez zaman zaman veya sistematik olarak bu gücü kullandığını gösteriyor. Erkek şiddeti, erkeğin kadına uyguladığı baskı, yıldırma, boyun eğdirme amacı güden, erkek iktidarını evde ve hayatın bütününde sürdürmeye yarayan bir mekanizmadır. Oysa gerek fiziksel şiddet, gerek psikolojik şiddet, hem erkeğin hem kadının yaşamlarına, ilişkilerine, işlerine, üretimlerine, çocuklarının ruh ve beden sağlığına, eğitimlerine ve tabi tüm toplumsal yapıya çok büyük zararlar verir, derin yaralar açar. Ankara'da yapılan bir araştırmada konuştuğumuz kadınların %90'ı, kocalarının kendilerine psikolojik şiddet uygulayarak bağırdıklarını, hakaret ettiklerini, aşağıladıklarını, küfür ettiklerini, %40'ı kocalarının kendilerine fiziksel şiddet uygulayarak tokat, tekme, dayak, bıçak veya silahla saldırdıklarını, %15'i kocalarının kendilerine istemedikleri halde cinsel birleşmeye zorladıklarını belirtmişlerdir. Şiddetin çeşitleri. Aile içi şiddetin birbirini besleyen ve üreten çeşitli boyutları vardır. Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir. Fiziksel şiddet. Tokat, tekme, yumruk, dayak atma, bıçak, silah gibi aletlerle saldırmak ve benzerleri. Duygusal şiddet, kadını küçümsemek, kadının özgüvenini yitirmesine yol açmak, aşağılayıcı sözler söylemek, kendisini ruh hastası olarak görmesini sağlamak, yaşadığı şiddetin suçunu kadına yüklemek ya da uygulanan şiddeti inkar etmek, yemeği yere dökmek, eşyaları kırmak, evde silah bulundurmak ve benzerleri. Ekonomik şiddet, kadının çalışmasına izin vermemek, harçlık vermemek ya da harçlığı kısıtlamak, kadının parasını elinden almak, ailenin geliri konusunda bilgi vermemek ve benzerleri. Cinsel şiddet, kadını istemediği her türlü cinsel davranışlara zorlamak, taciz, istismar, tecavüz ve benzerleri. Kadını tehdit etmek, dayak ya da ölümle, terk etmekle, intiharla tehdit etmek, kadını kanunsuz işlere zorlamak ve benzerleri. Kadına karşı çocuklarını kullanmak, kadının çocuklar konusunda kendini suçlu hissetmesine yol açmak, çocukları kullanarak tehdit edici mesajlar yollamak ve benzerleri. Kadının çevresiyle bağlarını koparmak, kadının hareket özgürlüğünü kısıtlamak, ailesi ya da arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemek, sık sık kıskançlık nedeniyle kavga çıkarmak ve benzerleri. Şiddete karşı yasal haklarımız nelerdir? Kocasının şiddetine maruz kalan kadın neler yapabilir? 1. Kocası aleyhine ceza davası açabilir. Bunun için önce evine yakın bir karakola giderek şikayet etmesi gerekir. Polis memurları nasıl olsa savcılığa gidecek, o yüzden doğrudan oraya başvur derlerse de karakolda şikayetin tutanağa geçmesinde ısrar edip imzalatılmak istenilen yeri okuduktan ve dolayısıyla söylediklerinin dışında bir şey yazılmadığından emin olduktan sonra tutanağı imzalayıp mümkünse bir örneğini, değilse tarih ve numarasını alması gerekir. Karakol kadını hekime gönderecektir. Bu hekim herhangi bir hekim değildir. Ya hükümet tabibidir ya da adli tıptandır. Oradan da rapor almak gerekir. Bu raporla koca aleyhine ceza davası açılması kadının şikayetine bağlıdır. Eğer kadına uygulanan şiddet uzun bir süre günlük işlerini yapmasına engel olacak bir durum yaratmışsa veya vücudunda kalıcı bir iz bırakmışsa kamu davası açılabilir ve savcı koca aleyhine dava açar. Yeni Türk Ceza Kanunu 86. madde kasten yaralama. Ayrıca bu durumda yine Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesinde bahsedilen eziyet suçuyla da eşe karşı ceza davası açılabilir. 96. madde, bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında hapis cezası öngörürken, suçun eşe karşı işlenmesi halinde cezası arttırılıyor. aile içinde şiddete maruz kalan kadının kocası aleyhine ceza davası açmak dışında, boşanma davası açmaya, manevi tazminat istemeye, sulh hukuk mahkemesine başvurarak ayrı ikamet etmeye hakkı vardır. Evlilik, iki insanın karşılıklı rıza ve isteğiyle kurulan bir kurumdur ve cinsellik de evliliğin bir parçasıdır. Kadın, kocası tarafından istemediği cinsel davranışlara zorlanması durumunda şikayette bulunabilir. Eğer kadın, istemediği cinsel davranışlara şiddet kullanarak zorlanmışsa, boşanma davası açabilir. Şiddet kullanıldığını ispat ederse manevi tazminat da isteyebilir. Bunlara ek olarak Türk Ceza Kanunu'nda evlilik içi tecavüz suç sayılıyor. Eski Ceza Kanunu'nda evlilik içi tecavüz bir suç olarak kabul edilmiyordu. Yeni kanunda evlilik içi tecavüz ayrıca bir suç olarak düzenleniyor ve evlilik içi tecavüz durumunda mağdurun şikayeti üzerine dava açılabiliyor. Yeni Türk Ceza Kanunu Madde 102. Ceza Kanunu'nun 232. maddesi kötü muamele adıyla düzenlenmiş ve aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimseyi cezalandırılacak şekilde düzenlenmiştir. 2. Kocasını evden uzaklaştırmak için koruma emri talep edebilir. Bunun için 17 Ocak 1998'den itibaren yürürlüğe girmiş olan ailenin korunmasına dair kanundan yararlanılır. Kanun No. 4320. Bu kanun sadece kocanın değil, aynı çatı altında yaşayan herhangi bir aile bireyinin şiddete maruz kalan kişileri koruma amacına taşıyor. Şiddete maruz kalırsa bu kanun ya da diğer bir adıyla koruma emrini nasıl kullanabilirsiniz? Sizinle aynı çatı altında yaşayan herhangi bir aile bireyinin şiddetine maruz kalırsanız, karakol, jandarma, savcılık veya sulh hakimliği makamlarından bir tanesine başvurarak koruma kararı aldırabilirsiniz. Bu başvuruyu komşularınız, yakınlarınız ve akrabalarınız yapabilir. Başvuruyu telefonla veya şahsen yapabilirsiniz. Başvuru için şikayet tutanağı ya da doktor raporu gibi herhangi bir evrağa ihtiyacınız yoktur. Koruma emri başvurudan hemen sonra ve tanık ya da şiddet uygulayan kişi dinlenmeden karara bağlanır. Ayrıca yaşadığınız şiddeti veya şiddete uğrama ihtimalinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. Yapılan başvurular harca tabi değildir. Yani herhangi bir mahkeme masrafı ödemeniz gerekmiyor. Koruma emri mahkeme kararıyla alınır. Yaşadığınız şiddet nedeniyle evden ayrılmış ve başka bir ilde yaşıyor olsanız bile yaşadığınız ildeki mahkemeye bu kararın alınması için başvurabilirsiniz. Koruma emri aşağıdaki bazı tedbirleri içerebilir. Mesela şiddeti uygulayan kişinin a. beraber yaşanan evdeki diğer kişilere karşı şiddete veya korkutmaya yönelik davranışlarda bulunması yasaklanabilir. B. beraber yaşanan evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara verilmesi kararı alınabilir ve diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerine yaklaşması yasaklanabilir. Şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılmasına karar verilmişse, hakim diğer eşe ve çocuklara tedbir nafakası ödemesi kararı da alabilir. C. beraber yaşanan evdeki diğer kişilerin eşyalarına zarar vermesi yasaklanabilir. D. beraber yaşanan evdeki diğer kişileri iletişim araçlarıyla rahatsız etmesi, örneğin eve veya iş yerine telefon etmesi yasaklanabilir. E. beraber yaşanan evde silah ve benzeri araçlar varsa bunları zabıtaya teslim etmesi kararı alınabilir. F. alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak beraber yaşanan eve gelmesi veya beraber yaşanan evde bu maddeleri kullanması yasaklanabilir. Bitti bu sayfa Müberra Hanım ama yalnız şu paragrafta altı okuyunca farkına vardım. Hekim dedim, hakim olacak.